Merhaba sevgili izleyenler. Bir Gündem Analiz programıyla da tekrar birlikteyiz. Bugün yine son derece geniş bir gündemimiz var. Birkaç başlık altında topladık, gruplandırdık konularımızı. Vaktimiz yeterse hepsine değinmeye çalışacağız. Önce Seral, Suriye ile ilgili Birleşmiş Milletler'in bir raporu yayınladı. Onu bize anlatacak. Ondan sonra devam edeceğiz.
Evet. Seral. Birleşmiş Milletler'de Valeri Amos bir tane rapor açıkladı. Suriye'de işlenen vahşeti, şiddeti ve insan haklarının ihlal edilmesini artık kelimeler anlatamaz diyor. Ya bunlar çok şey ifadeler. Yani Birleşmiş Milletler bütün dünyanın gücü ellerinde ama Birleşmiş Milletler'in raporu artık Suriye'de yaşanan vahşeti anlatacak bir kelime kalmadı şeklinde. Hep diyoruz ya gerçekten inananların birlik olması lazım. İttihat-ı İslam kurulması lazım. Türk-İslam Birliği kurulması lazım. Çünkü o bölgeye Türkiye'nin dili var. Yani konuşabileceği bir dili var. Dünya o bölgede bir dil bulamıyor. Yani insanlarla ortak irtibat kuracak bir dil bulamıyor. Zamanında Osmanlı'yla bulunmuştu bu. Ondan önce Selahaddin Eyyubi döneminde bulunmuştu. Yani o bölgenin dilini biz biliyoruz. Dünyanın buna destek olup İnşallah orada bütün herkesi huzura kavuşturması gerekiyor. Şimdi 12.2 milyon insan yardıma muhtaç Suriye'de. Ölü sayısı 300 bine yaklaşıyor. Artık Birleşmiş Milletler belirli bir seviyeden sonra ölü sayısının tutmayacağını söylemişti. Artık rakamları hep tahmini 300 bine yakın olduğu söyleniyor. 4 milyona yakın mülteci var ülkesinden kaçan. Yine 7.6 milyon insan da Suriye içerisinde yer değiştirmiş. Şimdi burada önemli bir nokta daha var. Yaklaşık 250 bin kişi de mahsur kalmış durumda. Yani gerek muhaliflerin kuşattığı yerlerde ama ağırlığı 200 bine yakını Esed rejiminin kuşattığı yerlerde olmak üzere 250 bin insan mahsur. Gözümüzün önüne şeyi getirelim. Bir tane balina karaya vurmuş. Bütün dünya televizyonları o balinanın mahsur kalan balina, mahsur kalan yunus balığı, işte çatıya çıkmış oradan inemeyen bir mahsur kalan kedi için dünyanın bütün ülkeleri o şey yapar, seferberlik ilan eder. 250 bin insan mahsur Suriye'de. Sadece bunlar istatistiki bilgi olarak veriliyor. Ya kimsenin kılını kıpırdatmadığı bir ortam var Suriye'de şu anda.
Yani mesela bu Doğu Suriye'de Doğu Guta diye bir bölge var. Orada yine ben okudum rakamları. Mesela son 2 yıldır burada bir abluka var. Ve 216 kişi bu bölgede açlıktan ölüyor. Yani silahtan, hastalıktan değil, sadece açlıktan. Bunun da 150'si çocuklar. Bunu kim yapıyor? Bunu da yapan Esed. Yani kendi halkının açlıktan ölmesine sebep veriyor. Yani bundan adam bir vicdan azabı duymuyor. Gayet normal devam ediyor. Yani Seral'ın dediği rakamlara baktığımızda da çok korkunç rakamlar. Ve hala bu Esed kalsın mı gitsin mi tartışması var. Yani hocamızın dediği gibi Esed'in gitmesi şart. Ya oradan gidecek ya başka bir gidecek. Yani ülkeyi bırakacak. Ülke hakikaten hakkaniyetli bir yönetim yapacak. Müslümanlara teslim edecek değil mi? Dindarlara teslim edecek. Onlar da tabii radikaller gibi değil yani. Şu anki IŞİD veya Nusra gibi değil yani. Hakikaten Kur'an ahlakıyla hükmedecek bir ekip, bir insanın oraya gelip orada adaleti sağlaması gerekiyor. Yoksa yani şu an Avrupa'nın da buradaki çekincesi o radikallerin üst duruma çıkması. Yani bölgenin radikallerin eline geçmesi, IŞİD'in alan hakimiyetini kazanması, arttırması. Esed'in de kendi o Nusristan'dan aşağıdaki bölgede küçük çapta yaşanması. Bunu istemiyorlar. Hatta olaylar da burada büyüyor. Yani yardımların gitmemesi, uçuşa yasak bölge oluşturmasının sebebi de bu. Esed'i orada kendilerine sanki bir denge unsuru gibi görüyorlar ama burada bir katili denge unsuru olarak gördüklerini çok iyi bilmeleri gerekiyor bu insanların.
Evet. Şimdi aslında hani dünya kamuoyu hep konuşuyoruz ya, olay Kobani'ye kilitlenmiş vaziyetteyken Kobani'de işte birkaç yüz PKK-PYD militanıyla IŞİD'in mücadelesi var. Kısmi bir sivil halkı da canlı kalkan gibi PYD tutuyor bölgede. Halep olayı hiç mesela görmezden geliniyor. Ancak basında böyle satır arası belli yazarlar buna hassasiyet gösteriyor. Şu an Halep sırf bu Müslüman mücahit diye kendini adlandıran grupların iç çatışması yüzünden Esed'in tamamen kıskacına girmiş vaziyette. Geçen seneye kadar böyle bir tehlike yoktu. Yani Halep üzerinden hatta ilerleme gibi bir durum söz konusuyken şimdi Özgür Suriye Ordusu denilen oluşum tamamen bertaraf oldu gibi bir şey Türkiye'de. Zaten liderleri de malum Türkiye'ye sığındı. Bölgede özellikle IŞİD ve El-Nusra'da çok fazla yardımcı olmuyor. İslami cephe denilen başka bir Müslümanlardan oluşan gruplar var ve bunların da dayanma gücü çok sınırlı. Gitgide oradaki abluka şey oluyor. Bu da şu demek, yani yaklaşık 1 milyona yakın insanı doğrudan etkileyecek bir şey. Yani oradaki o 1 milyon kardeşimiz de, yani bir çözüm yolu bulunmazsa, yani özellikle koalisyon güçleriyle de bu demin Kartal'ın da dillendirdiği uçuşa yasak bölge ya da hava destekli bir operasyon olmazsa, o 1 milyon kişi ek mülteci olarak, kardeşimiz olarak bize gelecek. Ama tabii o yolculukta tabii başına gelebilecekleri de hepimiz biliyoruz, yani Esed güçleri de çünkü boş durmuyor. Şeyde, Suriye'de şu an yaşanan Allah alem, yani yakın yüzyıl tarihinde olmamış bir katliam, olmamış bir şey yapı. Çünkü ülkenin içinde her yerde birileri birbiriyle savaşıyor. Yani böyle bütün cepheler de yok. Yani herkesin derdi birbiriyle olmuş. Mesela IŞİD PKK ile bir yandan savaşıyor, bir yandan Şiilerle savaşıyor, bir yandan şeyle aradaki direniş grupları birbiriyle savaşıyor. 82 mesela, hatırlarsınız, Lübnan iç savaşı vardı. Lübnan'da da böyle çok etnisite farklı olduğu için orada buna benzer olaylar yaşanmıştı ama çok kısıtlı, yani birkaç binle sınırlı bir kayıp olmuştu. Dünya tarihindeki gerçekten peygamberimiz ahir zamana özellikle, mesela ahir zamanda birçok olay var, birçok savaş var ama peygamberimiz özellikle Suriye'nin üzerine çok durmuş. Suriye ile ilgili çok hadis var. Bu da çok mucizevi bir şey. Tam bir katliam tarlasına dönüşmüş vaziyette.
Evet. Şimdi paramparça Suriye, senin dediğin çok önemli. Daha önce de defalarca söyledik. Bu parçalanmışlığın getirdiği de çok ciddi bir güçsüzlük söz konusu. Yani birçok etnik grup var, birçok terör örgütü var. Hepsi birbirinden zayıf. Hepsi ne yapacağını aslında bilemez halde. O yüzden kimin nereye saldırdığı belli olmuyor. O yüzden kimin kimle dost, kimin kimle düşman olduğunu anlamakta zorlanıyoruz. Birçok makale var bu konularla ilgili. Ana sorun orada, hocamız hep bu konuya dikkat çekmiştir, birlik ve beraberliğin olmamasıdır. Yani ayrılmış, dağılmış bir yapının neler getireceğini biz Suriye'de ve Orta Doğu'da açıkça görüyoruz dünya gözüyle. Birkaç tane makaleden örnek aldım, kardeşlerimizle onu paylaşalım. Başlık şöyle: lider yok, güçsüzüz diye bir başlık atmışlar. Bak şimdi, yani orada yaşayan hali hazırdaki vatandaşların, insanların izahları bunlar. Ömer Şavaf diye biri diyor ki, bu kişi Sivil İdare Konseyleri Kurumu'nun koordinatörlüğünü yürütüyormuş. Aynı zamanda da Suriye muhalefeti içinde uzun süre faaliyet göstermiş önüne gelen isimlerden biri. Diyor ki, diğer çalışmalar ya siyasi ya da örgüt şemsiyesi altında yürütülüyor. Bizim çalışmalarımızın başında kimse yok. Yani lider sorunu var aslında. Ve dolayısıyla bir ayrılma ve dağılma sorunu var. Lider olsa hepsi bir bütün halinde hareket edecek. Ve inşallah Suriye'de ve bütün Orta Doğu'da ve bütün dünyada bu meselenin hallolacağını anlıyoruz. İçeride örgütlenen insanlar var. Merkezi komisyonumuzun bile başında kimse yok. Bak yine kimse yok. Hepimiz farklı alanlarda eş başkan şeklinde çalışıyoruz. Örneğin ben yönetim ve koordinasyondan sorumluyum. Başka bir arkadaş dış ilişkilerden. Yani bu hareket ne bir siyasetçinin ne de bir devletin güdümünde değildir ve olmayacaktır. Bekir Atacan, Suriye Türkmen kitlesinin hem kurucu üyesi hem de ilk genel kurul başkanı. Ona bir soru yöneltiliyor. Diyorlar ki, Suriye Türkmenlerinin zayıf oldukları noktalar neler diyorlar. İlk söylediği şey şu, çok önemli. Zayıflığımızın iki nedeni var. Örgütlenemememiz, yani bir araya gelemememiz ve dağınık halde yaşıyor olmamız. Kendileri söylüyor bunu. Bu da ancak Türkiye'nin bizi desteklemesiyle mümkün olacaktır. Bizim Suriye'de bütün kesimlerle iyi ilişkilerimiz var ancak güçsüzüz diyor. Neden güçsüz? Dağınık olmaları ve lider olmamasından dolayı. Bir tane daha var, Yusuf Molla. 15 Şubat 2012'de Suriye Türkmen kitlesinin ilanı yapıldı. Kitle kuruluşundan bu yana genel başkanlık görevini yürütüyor. Diyor ki, aşirete bağlılık var. Diğer bölgede ise aşiretçilik olmadığı için vatandaşların bağlı olduğu bir yer yok. Yani yine lider yok, yine bağlı olunan bir yer yok. Buna dikkat çekiyor. Maalesef deneyimli, popüler, herkesi arkasında sürükleyecek bir insanımız yok. Lider kadro eksikliği yaşıyoruz diyor. Ve böyle birçok oradaki Türkmenler, Kürtler, birçok etnik grubun liderlerinin ortak açıklamalarının tamamı hep bu şekilde. Lider yok, bir araya gelemiyoruz, dağınığız ve güçsüzüz.
Mesela o görüntüleri hatırlarsınız, çok mesela acı görüntüler bunlar. Şu Kobani olayları başlamadan evvel biliyorsunuz bölgede ÖSO ile PYD arası bir mutabakat imzalanmıştı. Onunla ilgili de böyle bir kamp gibi bir yerden yani askeri kıyafetlerle bir açıklama yaptılar. Bir tarafta PYD militanları duruyor. Bir tarafta da yani 5 vakit namaz kılan ehli mümin insanlar duruyor. Onlar işte bildiri okuyor. Allahu Ekber tekbir getiriyorlar. Yanında da Biji Sero Kapo diye slogan atıyorlar. Evet. Bir yanda ateist, Marksist, dinsiz bir örgüt. Bir yanda da kendini ehli sünnet olarak nitelendirilen, hani yanlışıyla doğrusuyla 5 vakit namaz kılan insanlardan oluşan bir örgüt. Bir araya gelmiş. Karşıda kim var? Yine kendini Müslüman olarak nitelendiren ama Müslümanlık adına yanlış bir uygulamayla, hocamızın her zaman söylediği gibi vahşet uygulayan bir IŞİD var. Yani Müslüman Müslümanı öldürüyor. Yani Müslüman Müslüman kanını döküyor. Ve bunda ateist komünistlerle de işbirliği yapmış oluyor. Bu gerçekten ahir zamanın yani ciddi bir fitnesi, hocamız da üzerinde duruyor. Bunun haricinde hani ülkemizde ya da farklı coğrafyalarda görüyoruz. Mesela Bangladeş'te değil mi? Molla idam edildi. Hocamız bayağı bir inşallah destek vermişti yapılmasın diye. Sonuna kadar da Twitter'dan farklı bağlantılardan da hocamız Allah razı olsun süreci de uzattı ama sonuç olarak Müslümanlar iddiat üzere bir hareket yapmazsa olmuyor. Orada Bangladeş hükümeti orada Müslümanları öldürüyor. Nijerya'da mesela bugün hep konuşuyoruz. Boko Haram örgütü birazdan da konuşuruz. Niye bu kadar güçlü hale geldi? Çünkü daha öncesinde biliyorsunuz sokakta Boko Haram örgütü üyesi diye insanları döverek sopalarla bizzat bir kısmını da kalaşnikovlarla tarayarak öldürdüler. Bunun sonucu da böyle her yerde acı ve sıkıntı getiriyor Müslüman dünyası.
Ya Boko Haram demişken devam edelim. Şimdi Boko Haram hakkında orada bir etkinliği var ama o bölgeyi çok etkileyen bir örgüt aslında. Yani şu an Nijerya'da özellikle kuzey tarafında 850 bin kişi göç etmek zorunda kalmış. Bunların yani aslında 1 milyon diyorlar da rakamı. Sayılabileni 850 bin gibi. Bu kişiler ya başka köylere, yani sınırın öteki tarafına hepsi hercümerç olmuş. Darmadağın durumda ve kaçıyorlar. Ve neden kaçıyorlar? Kim bu Boko Haram? Baktığında Müslümanım diye yola çıkan insanlar. Ne yapıyorlar? Kesiyor, kaçırıyor, öldürüyor.
Camileri bombalıyor.
Hani mantıksız hareketler. Yani ben Müslümanım diyen kişinin yapacağı bir hareket değil. Yani Müslüman bir Müslümana değil mi, affedici olur, şefkatli yaklaşır. Varsa bir hatası uyarır. Değil mi? Korkutucu olur inşallah. Ahirette korkutur. Doğruya çekmeye çalışır. Yani sen silahla öldürerek burada hiçbir yere varamazsın. Mesela son Pakistan'daki gibi yani.
Evet. Hocamız şeyi hep söylüyor yani bunlarla diyor bir eğitim olmadan, inşallah eğitim verilmeden, Kur'an'ın doğruları anlatılmadan silahlı ve polisiye mücadeleyle mümkün olmaz. Evet. Artarak gider diyor ya, hakikaten artarak gidiyor. Sırf şu Nijerya örneği bile yani Boko Haram ilk çıktığında Nijerya hükümeti tarafından ve batılı güçler tarafından kale alınan, dikkate bulunan bir örgüt alınmayan bir örgüttü. Hı hı. Fakat şimdi mesela Nijerya hükümetinin yetkilileri de söylüyorlar. Diyorlar ki kuzey ve kuzeydoğu eyaletlerinde ciddi bir sıkıntı var, tamamen de kopabilir. Bugün mesela biliyorsunuz 2-3 ay evvel orada Genelkurmay Başkanı'nın villasını işgal ettiler kuzeyde. Hı hı. Yağmaladılar. Daha hani ülkenin ordusunun başında olan insan kendi şeyine, mülküne malik değilken belli ki sade sıradan vatandaşı da nasıl uygulamalar olduğunu tahmin edebiliyoruz.
Şimdi BBC'nin Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi diye bir merkez kurmuş. Bu ne demek? BBC, İngiltere buna bir para harcıyor. Yani dünyadaki radikalleşme oranını anlamak, dünyadaki radikalizme önlemler bulmak için sadece İngiltere'de değil, Fransa, Amerika, Hollanda, Almanya, herkes... Neden bu radikalleşme var? Bu radikalleşme sonucunda neler oluyor? Bunları bulmaya çalışıyorlar. Buna milyon dolarlar harcıyorlar. Sonuç ne? Sonuç yok. Şimdi Kasım raporu yayınlamış bu BBC'nin bu kuruluşu. 5000 üzerinde insan ölmüş. Nerede? Nijerya, Suriye, Irak, Afganistan ve Pakistan'da. Bu 5000 üzerinde ölen kişiler de radikalizm üzerine öldü deniyor. Tamam. Bu veriler doğru. Ama Sayın Adnan Oktar ne diyor? Bu insanlara yanlış yaptıklarının bilgisini bizim vermemiz lazım. Bunlar İslam adına, Kur'an adına ortaya çıkmış insanlar. Eğer İslam adına ortaya çıkmış insana biz kalkıp bak Kur'an'a göre yaptığın yanlış demediğimiz sürece bu adam devam edecek. Şimdi Suriye'de de herkes ne dedi? İşte radikal bir örgüt başa gelecek diye biz endişe ettiğimizden dolayı muhaliflere yardımı kestik. Tamam da bunun sonu yok. Ya bu şekilde ne Suriye, ne Irak, ne Afganistan, ne Nijerya, ne Pakistan hiçbir yerde çözüme ulaşamıyorsun. Çözüme ulaşmanın da tek yolu buradaki radikal örgütlere, radikalizme yol açan bağnazlığa yönelik bir eğitim faaliyetinin yapılması. Yani artık BBC'de, işte İngiltere'de, Fransa'da bu tip kuruluşlar kurulacağına bu parayla radikalizmi ve bağnazlığı fikren ortadan kaldıracak, kaldırabilecek kişilere destek olmaları gerekiyor artık dünyanın.
Ya hocamız hep söylüyor ya, tamam diyor, yani mesela istatistik yayınlıyorsun, getiriyorsun, şurada şu oldu, burada bu oldu. Şöyle bir sorun var ama bunun çözümünü sunmuyorsun. Çözümünü söylemiyorsun. Mesela Amerikan devletinin yetkilileri de diyor ya, yıllarca sürecek bir mücadeledir. Bunlar tamamen bir eğitim alıyorlar. İdeolojileri de var ama biz bu ideolojiyle nasıl yaparız, ne koyarız ortaya, o da belli değil. Halbuki belli yani. Şey, İslam'ın doğruları konduğunda ortaya, İslam'ın gerçek yüzü anlatıldığında, yani bunu başaran, bilen insanlara normal destek sağlandığında çok kolay bir şekilde çözülür. Olaylar hakikaten böyle, yani deccaliyetin hakim olduğu bir dönemdeyiz. Hocamız da söylüyor ya, böyle ahir zamanın gerçekten çok büyük harikalıkları bunlar. Çok büyük mucizeleri. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları 1400 yıl evvel bize bildirmiş. Biz Suriye değil mi mesela? Suriye'nin üzerine çok durmuş Peygamberimiz. Onlarca hadis var A9'da, filmlerde. İşgal edilecek yerler, yaşanan katliamlara kadar bildiriliyor. Mesela demin Kartal da söz etti. Şu Pakistan'la Avustralya'da bu hafta içi yaşanan olayları bir arada mesela işlesek, konuşsak. Şimdi bu Pakistan olayında mesela ne oldu? İşte orada öğrencilerin olduğu bir okulu bastı Taliban. Herkes biliyor zaten mevcut sonuçları. 150'nin üzerinde ölü oldu ama orada iki tane temel nokta benim mesela dikkatimi çekti. Birinci nokta şu. Hep bak konuştuğumuz bir olay. Hocamız Allah'ın hikmeti bu saldırı olmadan 3 gün evvel akşam yayında bunu söylemişti. Bu adamları dedi, yani bu IŞİD benzeri örgütleri siz delirttiniz dedi. Kız kardeşlerine gözünün önünde tecavüzde bulundunuz. Hanımlarına tecavüzde bulundunuz. Babalarının kulağını koparttınız. Kolye diye astınız. Ezdiniz. Düğünlerini bastınız. Sonunda adamlar çıldırdı dedi. Yani akli dengesini yitirdi dedi. Ve ne oldu? Hakikaten böyle boğaz kesen, şey yapan, böyle çok korkunç oluşumlara dönüştüler. Bu bir metot değil dedi. Bak mesela Pakistan'da bu saldırıyı gerçekleştirenler diyor ki, biz diyor intikam alıyoruz diyor Pakistan ordusundan diyor. Yıllarca bizim diyor çocuklarımızı, kadınlarımızı diyor aşağıladılar, öldürdüler diyor. Şimdi onlar da bu duyguyu tatsınlar diyor diye biz bu eylemi yaptık.
Ama ve, büyük olanları öldürdük evet, diyor.
Ve bak işin en korkuncu o, Kartal'ın söylediği. Ya, hakikaten insanın tüyleri ürperiyor. Ben yani ona kilitlendim. Şimdi 9 ile 14 yaş arasında tamamen İslami açıdan da masum insanlar var yani. Değil mi? Belli bir yaşa kadar. Yani onların kendi fıkhında bile, kendi sünnetinde bile, yani Kur'an dışı olan sünnetinde bile bir çocuk masumiyeti vardır. Adam yani o kadar hani serin kanlı dillendiriyor ki bunu. Mesela basar, rehin alır, ani bir saldırı olur. O arada panikle ateş eder, arada bazı çocuklarımız şehit düşer. Öyle de değil. Biz diyor özel seçtik diyor. Sanki böyle matah bir şeymiş gibi. 9, 10, 11 yaş katletmedik ama diyor üstünü diyor özel diyor. Mesela tak tak tak tek tek vuruyor ve bunlar yani çocuk ve bunlar Müslüman. Yani bunun artık adı yok ve olayların nereye geldiğini gösteren bir şey. Hani
tabii canım.
Diğer mesela Avustralya açısından da konuşursak, onu istiyorsanız biriniz anlatsın. Avustralya'da da hep diyorduk ya, kendi ülkenizde gelir bulur sizi. Hocamız söylüyordu. Biz de hocamızın söylediklerinden alıntı olarak gidip Avustralya'da bir kafeteryada rehin alınıyor ve orada da mesela çok şey enteresan bir nokta var. İranlı bir şahıs daha sonradan ehli sünnet olup bu tarz bir çizgiye giriyor. Bak İranlı, bu da çok önemli. Kafeteryada rehin alıyor ve o baskında tamamen Avrupalı, mesela işinde gücünde olan modern medeni görünümlü, hem oradaki ölen bayan da öyle, erkek de öyle, iki kişinin canına mesela bak Avustralya'da çok alakasız bir yerde kafeteryada otururken o insanları radikalizm buluyor, vuruyor ve bu Allah esirgesin bir önlem alınmazsa hocamız artarak gidecek dedi. Ta bir başlangıç. Çünkü bugün artık hepimiz biliyoruz ya, adam interneti açıyor. C4 yapımını da öğreniyor. Molotof hazırlamayı da öğreniyor. Oradan zaten mesela Avrupa'dan bu kadar IŞİD'e katılım oluyor ya. Avrupa'da IŞİD'in irtibat büroları yok ki oraya gidip belli süre eğitim alıp. İnternetten buluyor, gidiyor, katılıyor. Ve artarak bu fitne bela gidiyor yani.
En son İngiltere'de uçağı durdurdular ya, bir tane çocuk geliyor diye. Durduruyorlar uçağı, kalkmak üzere olan uçağı. Alıyorlar çocuğu fark ettikleri için. Yani bu dediğin gibi yani bu her yerde bu şekilde. Bu Pakistan'la ilgili de ben bir şey söylemek istiyorum. Oradaki şey de çok acayip. Yani o diyor ki siz diyor Veziristan'da operasyon yapıyorsunuz diyor. 1300'den fazla kişi öldürdünüz diyor. Biz de sizin çocuklarınızı öldürdük diyor. Yani burada iki tarafın da Müslüman olduğunu unutmamak lazım. Yani bu iki tarafta değil mi? Allah'a inanıyor, ahirete inanıyor, cennete ve cehenneme inanıyor. Ama gelinen nokta bu. Peki bu niye oluyor? Amerika biliyorsunuz Afganistan'da bir operasyon yaptı. $1 trilyon para harcadı. Sözde o bölgeye huzur getirdi. Değil mi? O sükunet getirdi.
Ne geldiğini gördük canım. Huzurun dışında.
İşte geçen programlarda Seral istatistikleri vermişti. Bir yerde 4 tane El-Kaide'nin üst düzey yöneticisi oluyor hesapta Pakistan'da. Hı-hı. Gidiyor 500 kişilik, 600 kişilik, 1000 kişilik bir bölge. Hı-hı. Havadan bomba yağdırıyor. O 4 kişi öldü mü kaldı mı ki hocamız hiçbir zaman adamları bulamazsın dedi tabii. Zaten. Eylemden sonra onlar çok iyi saklar kendini. Evet. Olan gariban halka oluyor. Evet. O kin nefrette büyüyor yani.
Bir yerde okumuştum da çok doğru. Diyor ki bu Taliban olayıyla ilgili. Onlar diyor o okuldaki o sübyanları çocuk olarak görmüyorlar diyor. Asker olarak görüyor diyor. Dolayısıyla diyor onun için müstakbel bir düşman orası diyor. Yani düşman yetiştiriyorlar diyor asker olarak. Dolayısıyla o büyüyecek, çocuk filizlenecek, ondan sonra onunla savaşacak. Dolayısıyla gelecekte potansiyel bir düşmanını yok ettiğini düşünüyor. Yani askeri yok ettiğini düşünüyor diyor. Çocuk olarak görmüyor onu diyor. O psikolojiyi anlatıyor. Ve tabii bunu yaparak da Pakistanlı vatandaşlara da, ailelere de yani çocuklarınızı askeri okula göndermeyin, öldürürüz mesajını verip bir taraftan da onları korkutuyorlar.
Şimdi bir kısımda mesela Nijerya'da da hatırlıyorsun o saldırılarda. Onlar da batılı eğitim veriyor diye okulda öğrencileri taramışlar. Evet.
Şimdi aslında biz hocamız yıllardır bağnazlık tehlikesine dikkat çekiyor. İnsanların çoğu da bunu anlıyor anlamazdan geliyordu. Hocamız hep söylüyordu bakın bağnazlığa karşı mutlaka mücadele lazım diye. Kur'an'la, saf Kur'an'la. Şimdi bağnazlığa karşı mücadele etmeyince adam çocuğa karşı da ölümü kendisine legal gösterecek bazı yalan uydurma hadisler buluyor. Kadınları katledecek yalan uydurma hadis de buluyor. Her türlü vahşeti ve şiddeti uygulayacak yalan ve uydurma hurafe kitaplardan bir sürü delil buluyor kendisine. Biz ne diyoruz? Yani hocamız ne diyor? Yıllardır Kur'an'a göre bağnazlığı çok rahat hemen bir gün içerisinde biz şey yaparız. Getirin diyor önümüze herhangi bir şeyi. IŞİD'i mi savunuyor? Boko Haram'ı mı? Taliban'ı mı? Onu savunan herhangi bir alimi getirin. Ben burada Kur'an'la ona izah edeyim, ikna edeyim diyor. Yani gerçekten çok rahat bir şey. Evet. Çünkü Kur'an'la hemen ikna olacağı bir şey. Çünkü Kur'an'a aykırı olan bir şey zaten olamaz. Ama uygulamaların hepsi Kur'an'a aykırı. Ve bunu bütün dünya, herkes gördüğü halde kimse bunu anlatmaya çalışmıyor. Anlatmaya çalışmadığın sürece de daha çok çocuk katlederler. Ve direkt olarak da şunu söyleyecekler. Biz burada böyle yani fıkıh böyle diyor diyor. Hangi fıkıh? Uydurma bir sürü kitap, bir sürü karanlık hurafe kitap. Onlardan bir şey buluyor adam. Kendi uygulamalarına yol buluyor oradan.
Bak çok etkilendiğim bir örnektir. Onu geçmiş programlarda da anlatmıştım hocamızdan nakil. Şimdi IŞİD sempatizanları biliyorsun çok yakından hocamızı takip ediyorlar. Zaten aynı zamanda endeksli bir örgüt. Ama yanlış uygulamalarda bulunuyor ve hadislere göre de ayrı zamanda tövbe edip daha sonradan kan dökmez bir hale gelecekler. Şimdi geçen gün o anlattığım örnekte hocamıza yazmışlar. Diyorlar ki yani hocam sizin ayrı zamanla ilgili anlatımlarınızı takip ediyoruz. Güzel yani çok da etkileniyoruz, iyi buluyoruz. Ama bize niye mesela kan dökücü bir örgüt, müşrik bir örgüt diyorsunuz? Niye bunlar halbuki Kur'an'a göre ve hadislere göre bizim yaptıklarımız mübah eylemlerdir diyor. Biz zaten Mehdiyet'e göre bunu yapıyoruz demeye getirmiş. Hocamız da mesela onlara çok güzel bir örnek verdi. Dedi ki siz de kendinizi Mehdi'nin ordusu olarak görüyorsunuz. Mehdi'ye öncü bir ordu olarak görüyorsunuz değil mi dedi. Çünkü kullandığınız peygamberimizin mührü. Kullandığınız siyah sancak hadislerde geçen siyah sancak. Suriye'ye zaten gelme olayınız, Suriye'de, Irak'ta faaliyet gösterme olayınız da bundan. E peki dedi hocamız, hadislerde Mehdi uyuyanı uykusundan uyandırmayacak, kan dökmeyecek, hiçbir şekilde kimseye zarar vermeyecek ve İslam Allah'ın izniyle tekbirlerle ve sevgiyle hakim olacak. E siz dedi o zaman nasıl Mehdi ordusunuzsunuz dedi. Mesela bu çok şahane bir cevap ve çok şahane bir açıklama. Yani artık bunun üzerine ahir zaman hadislerinden bir delil getirmesi gibi IŞİD'in bir konu olmaz. Yani bunu dinleyen adamın bir tevili olmaz. O yüzden yani Seral'ın söylediği, hepimizin söylediği, en başta hocamızın hep anlattığı çok önemli. İlmi mücadele yapılmadığı noktada bu belanın biz artarak devam ettiğini ve yayıldığını göreceğiz. Yani birinci sene yaklaşıyoruz herhalde programımıza. 8 ya da 9. bölüm oldu. İlk bölümden başladık. Aslında onu böyle bir kısa bir imkan olursa belki bir video hazırlarız. Daha IŞİD konusu telaffuz ediliyordu. Farklı coğrafyada 3-5 Boko Haram daha ortada evet. yoktu. Bak bir sene gibi kısa bir süreçte ne hale geldi bunlar? Ne kadar etkin örgütler haline geldiler? Sırf Suriye'de ne kadar kayıp yaşandı? Çok açık bir göstergesi bunlar yani.
Dediğine bak bir tane daha bir delil verelim. The Guardian'ın Orta Doğu muhabiri Martin Chulov önemli bir haber yaptı geçen hafta. IŞİD'le ilgili bir araştırma yapıyor. Bu kapsamda da Ebu Ahmet Kod adlı bir IŞİD komutanıyla işte röportaj yapıyor. Yani IŞİD'in nasıl doğduğu, nasıl ortaya çıktığı ile ilgili bir takım sorular soruyor. Bak adam şöyle söylüyor bu kişi. Irak'ta Amerikan işgalinin ardından Bağdadi ve arkadaşlarının tutulduğu Bukka kampı var biliyorsunuz. Bu kamp bu örgütün doğduğu yer oluyor. Şimdi bir kere şunu anlıyoruz. Yani Amerikan baskınları, işte bombardımanları, top ateşleri, insanları öldürmesi sonuca götüren bir durum değil. Hep artan, işte az önce Sedat'ın dediği gibi yani şiddetin arttığı, terörün arttığı, kavganın, ölümün arttığı şeylere sebep oluyor Amerika'nın stili, bugüne kadar uyguladığı stil. Bunu nereden anlıyoruz? Bak adam diyor ki Amerikan işgali sırasında Irak'ta Bukka kampında bak ne olmuş? Diyor ki Irak'ta Amerikan hapishanesi olmasaydı şimdi IŞİD de olmayacaktı diyor. Bak bu IŞİD komutanımın söyle. Ne demek Amerikan hapishanesi olmasaydı? Yani Amerika'nın zulmü, baskısı, işkenceleri bravo. Bunlar olmaz. Az önce senin anlattığın detaylı o burun kulak kesmeler. Bunlar olmasaydı diyor. IŞİD şu an olmazdı diyor. Bunu söyleyen bak IŞİD komutanlarından bir tanesi. Çok önemli bu. Bukka bir fabrikaydı. Bizim ideolojimizi Bukka inşa etti. Gördün mü? Yani o Bukka'daki kamptaki durum, vaziyet bizim ideolojimizi inşa etti, sebep oldu diyor. Yani Amerika'nın malum tutumları. Amerikan güçlerinin Bukka gibi Ebu Ghraib cezaevi ve Camp Cropper'da Sünniler arasında yarattığı mağduriyet, yani Seral'ın dediği işkenceler, Ebu Musab el-Zerkavi'nin Afganistan ve İran dönüşünde Irak'ta temelini attığı kaidenin güçlenmesine hizmet etti diyor. Gördün mü? Yani sen kendince bir şeyleri düzeltmeye yönelik uyguladığın metot neye hizmet etmiş? Adam kendi söylüyor. El-Kaide'nin güçlenmesine hizmet etti diyor. İdeolojik olarak taban tabana zıt olmalarına rağmen yolları iktidardan düşen Bağızçılarla kesişen Kaide savaşını büyütmek ve Sünni kesimlerde yer edinmek için düşmanlığını iktidar sırası gelen Şiilere yöneltti. 2013'ten 2014'de kanlı bir yolun sonunda Bukka kampının mağdurları İslam Devleti adını verdikleri hilafet örgütlenmesiyle dünyanın karşısına çıkmış oldu.
İşte bu geçtiğimiz birkaç ay içinde de yaşanmadı. Mesela IŞİD'in haksız katliamları, vahşeti, evet. Şii askerlere karşı uyguladıkları değil mi? O çirkin cinayetler. E ne oldu? 50 Sünni hapishanelerde de orada zaten bunu Dünya Af Örgütü falan da yayınladı. Orada potansiyel IŞİD militanı olabilir diye haksız yere oradaki vatandaşlar da öldürüldü. Evet, evet. Yani bunun karşılığı bu olmayacağı çok açık. Şimdi sen şeyi anlatırken aklıma bu Diyarbakır cezaevi olayları geldi. Mesela evet, PKK'yı da bugünlere getiren, büyüten o PKK militanlarına değil mi? Çıkar sağlayan nedir? Diyarbakır cezaevinde zamanında yani yetkilileri tenzih ederiz ama iddia edilen Ergenekon terör örgütünün tutanaklarda da gördüğümüz, çünkü biz baktığımız zaman o zaman birçok noktada aktif rol oynayan insanların yaptığı işkenceler, insanlık dışı muameleler, Kürt halkına olan o kinleri, Kürt kardeşlerimize olan o kinleridir. PKK'yı da büyüten budur. Yani bu zaten evrensel bir kural yani her zaman. Değil mi? Bunun karşısındaki olan aslında hakikati de Cenab-ı Allah söylüyor. İyilikle kötülük eşit olmaz diyor. Sen en güzel bir tarzda uzaklaştırıver. Bir de bakarsın ki aranızda düşmanlık olan kimse yakın bir dostun olmuştur diyor Cenab-ı Allah. Bunun tam tersini uyguladığında da nefret çığ gibi büyüyor her yerde. Tabii.
Ya işte Amerika'nın uyguladığı bir zulüm var. Bunun karşılığında bu zulme tepki olarak oluşmuş bir grup var. Fakat biz Amerika'yı eleştiriyoruz yanlış yaptığına dair ama aynı yanlışı şimdi IŞİD de yapıyor. O tekrar ediyor. Dolayısıyla üst üste binen hatalar. Şimdi hep konuştuk işte Horasan çıkar, MİŞİD çıkar, başka bir şey çıkar. Bunlar da aynı hatayı yapacaklar. Dolayısıyla bu meselenin bu modelle, bu metotlarla hallolmayacağı zaten aşikar görünüyor.
Amerika'dan konu açılmışken bir başka araştırma var, ona geçeyim mi? Amerika'da 1995 yılında bir tane araştırma açıklanmıştı. Bir milletin utancı, iki nokta üst üste, yani raporun başlangıcı bu. Bu yönetime sunulan rapor. ABD'de çocuklara yönelik ölümcül ihmaller, raporun adı bu. Amerikan işte gerek huzur evlerinde zaten şeyler var, çocuk evleri, bakım evlerinde yapılan işte ve Amerika'da sürekli olarak şey var, çocuklarla ilgili de şikayetler geliyor. Yani şu çocuğa saldırı var, şu çocuğa taciz var, şu çocuğa kötü davranılıyor diye. Hani bir kafamızda rakam oluşsun diye söylüyorum. Bu sene 3 milyona yakın bu şekilde şikayet gelmiş. Bakın Amerika gibi bir ülkede 3 milyon tane çocuğa saldırı var diye şikayet geliyor. Ve bunlardan sadece %40'ı işleme konulmuş. Şimdi bu büyük bir rezalet. Amerika'da bu konuda bir veri tabanı yok. Associated Press bunu şey yapıyor, araştırıyor. Ve 786 tane çocuğun öldüğüne bilgisine ulaşıyor. Sadece 7 eyalette son 6 ayda 230 çocuğun öldüğü bilgisine ulaşıyor. Ve Amerika'da bu nereye bu araştırma devam etse daha da olayın vahim olduğunu görülüyor. Şimdi Amerika zaten 95 yılında da bu, yani bir ülkenin utancı diye bu raporu vermiş. Şimdi olay çok da bu çocukların, 786 çocuğun belki daha anlaşılması için 4 yaş altı %90'ı. Bakın 4 yaş altındaki çocuklarda bir baskı, şiddet ve tecavüz vakaları var. Yani inanılmaz bir ahlaki bozulma var. Yani Amerikan yönetiminin sadece Vietnam'da bomba atması, sadece Afganistan, Irak'ta bombayla her şeyi düzeltmeye çalışması, bakın Amerika içinde de bir ahlaki yozlaşmaya sebebiyet veriyor. Ya o şiddet görünmeyen çocuklara şiddete yönelmiş insanlar. Ya bir ülkede 3 milyon çocuğa şiddet var, çocuk zor durumda diye telefon açılıyorsa yetkililere, burada çok acil bir durum vardır. Ya Amerika işte bu Darwinist, materyalist bakış açısını değiştirip bir an önce çocuklara da kendi ülkesinde de sevgi politikalarını, işte yaratılışı anlatan, insanlara Allah'ın varlığını anlatan, Allah korkusunu anlatan bir hocamız şey dedi, İncil'i alsınlar dedi, İncil'deki sevgi ayetleriyle yönetsinler dedi. Bizim istediğimiz, beklediğimiz bu dedi Amerika'dan. Evet. Yani şiddet, işte o şiddetin sonucu böyle görülmeyen daha... Kim bilir ne tür şeylere yol açmış.
Şey de onda çok
raporları da vardı ya.
Hocamız hani hep söylüyor ya. Mesela Amerikan medyasına baktığımızda ya da film şirketlerine baktığımızda, değil mi? Aksiyon filmi diye bir kavram vardır. Biz de yani seyrediyoruz açıkçası. Aksiyon filmlerinde öz nedir? Silahlı mücadelede çatışma, değil mi? Hep böyle cezalandırma metodu. Müthiş bir şiddet var. Bütün dizilerde hemen hemen, yani çoğu dizide. Bu şiddet işleniyor. Mesela şu an Amerika'daki en popüler diziler, en çok izlenen dizilerde konu İslami terör. Farklı coğrafyalarda yani bütün İslam dünyasını dengesiz gibi göstermişler. Ayırt da etmemişler. Yani çok nadir böyle bir iki tane insan çıkıyor. Yani bir kurum bile çıkmıyor yani. Hakiki İslami değerleri savunan o dizilerde. Bir iki tane münferit insan çıkıyor. Onlar da işte batılılaşmış, batı değerlerini özümsemiş sözde insanlar yani. Diye lanse ediliyor. Hep böyle bir terör şeyi var. Mesela şey raporu da çok önemli. Seral söyleyince mesela onu 3 ay, 1-2 ay evvel gündeme getirmiştik. Onu tekrar hatırlayalım. Dünyadaki şu an kadın mahkumların 1/3'ü Amerika'da bulunuyor. Dünyada 605 bin kadın mahkum var. Bunların 200 bini Amerikan hapishanelerinde. Bunu kim izliyormuş? Çin izliyor. Daha sonra Rusya izliyor. Birinde 84 bin, birinde 60 bin küsur mahkum var. Şimdi biz bu üç büyük devlete baktığımızda ne özelliği görüyoruz? Yani bunların derin devletlerine, belli karar alma mekanizmalarına. Yoksa hani Rus halkını da biz seviyoruz. Gayet güzel, aklı başında modern bir halk. Amerikan halkı da öyle. Her zaman hocamız över. Çin'in de kendi halkı. Yani ticaret yaptığımız, gittiğimiz, geldiğimiz yer. Çok mazlum, gariban insanlar. Bu üç ülkede olayları şiddetle, askeri yöntemlerle, cezalandırma yöntemleriyle çözmeye çalışan ülkeler. Bunun karşılığı olarak da Allah'tan bir bela olarak, bir sevgisizlik olarak, Seral'ın da demin anlattığı gibi, bu sefer iç toplumlarda da huzursuzluk, ahlaki dejenerasyon ve korkunç bir suç yüzdesi oluyor. Ki sırf yani erkek nüfusu bırak, dünyadaki kadın nüfusunun, kadın mahkum nüfusunun topladığımız zaman yarısından çoğu bu üç ülkede.
Evet. Yine Amerikan derin devletinin bir zihniyetini anlatalım. Sen şimdi anlatınca aklıma geldi Hollywood filmleri. Bizim Türkiye'de de, ülkemizde de çok uzun yıllar bir dizi yayınlandı. İşte bu polisiye bir dizi. Bir ajan var işte, ünlü bir çocuk.
Ama böyle güzel diziydi.
Falan. Güzel diziydi. Anladın mı hangisi olduğunu?
Ben pek seyredemedim ama böyle.
Telefonlarımız oradaki telefonlar gibi çalardı.
Ha evet.
Hala devam ediyor.
Ediyor mu? Yok, etmedi.
Yok, yeni bölümü çekeceklermiş.
Bitti o değil.
Karıştırıyorsunuz.
Ama burada ünlü böyle yani ekranı 3'e 4'e bölüp aynı anda görüntüler evet, veriyorlar.
Devam edeceğiz.
Evet, devam edeceğiz.
Öyle mi? Neyse işte o çocuk. Şimdi Hollywood filmlerinin çoğunda zaten Amerikan derin devletinin zihniyeti, hedefleri anlatılır. Bilinçaltından insanlara verilmeye çalışılır. Şimdi o geldi aklıma da. Her seferinde şunu görüyorduk orada. İşte bir tane radikal İslamcı denilen bir işte terörist var. Tabi Müslüman, kafada takke. İşte hani o görüntüde biri. İnsanlar anlasın işte sakalı var. Ondan sonra bu çocuk işte bir yere bomba koymuş. İşte Amerika'da bir yeri patlatacak. Ya işte efendim Amerikan polisi, işte FBI vesaire almışlar. Sorguluyorlar ama bir türlü de bulamıyorlar. İşte söylemiyor çocuk. Ondan sonra işte bu kahraman geliyor. Ondan sonra işte aralardan giriyor. Odayı işte kapıyı kilitliyor, içeri giriyor falan. Çocuğun parmağını kırıyor mesela. Ama çocuk acı içinde bilmem ne, işte tabancayla suratına vuruyor, patlıyor suratı. Böyle olunca tabii çocuk hemen yeri söylüyor. İşte şurada diyor falan. Şimdi burada sonra da koşaraktan son işte saniyeler koşarak gidip o bombanın işte kırmızı şeyini, kablosunu kesip işte yüz binlerce insan da kurtulmuş oluyor. Şimdi bunu niye anlattım? Şu yüzden anlattım. Burada bir verilmek istenen bir mesaj var. Yani o kişinin işkence görmesi, o kişinin kötü muamele görmesi,
acı görmesi,
sonuca bakıldığında son derece makul. Hatta çok haklı bir hava meydana getiriyor. Yani izleyicide de o oluşuyor zaten. Yani, tabii canım ne var diyeyim işte, kolunu kırdı, parmağını kırdı ama nedir yani şurada diyor işte yüz binlerce insan ölecekti. Onun için bunu yaptı diyor. Dolayısıyla orayı da kurtarmış oldu değil mi? Saniyelerle hallolan bir konu. Şimdi bu bir zihniyet. Yani şu demek, şimdi Amerika bunun aynısını Orta Doğu'da yapıyor zaten. Yani işte göya işte teröristleri yok etme adı altında insanları bombalıyor. Neden? Ben bunu yaptıktan sonraki sonuç, siz işte ey Amerikan halkı kendi ülkenizde çok rahat yaşayacaksınız. Dolayısıyla bu yaptığım benim son derece makul bir davranış. Bilinç altına bu filmlerle, bu dizilerle de insana veriliyor. Böyle olunca da işte işkence raporu açıklanıyor. Millet bunu gayet makul karşılıyor. Tabii canım diyor, adam böyle yapmış. O da diyor onu kurtarmak için işte işkence yapmış. Burada sonuç güzel diyor. Anladın mı? Böyle bir bilinçaltı operasyonu da çoğu Hollywood filminde var
o
veya dizisinde.
Doğru. Mesela şu CIA raporu açıklandıktan sonra George Bush çıktı, dedi ki yani dedi bu insanlar dedi son derece kahraman, son derece münevver, son derece vatansever insanlar ve bunların yapılması da doğruydu. Hı hı. Çünkü o dönem binlerce Amerikalı'nın hayatını bu insanlar kurtardı diyor. Hı hı. Maalesef öyle yani bir algı.
Sadece şey değil, sende mi vardı o? Şimdi biz mesela kendi Müslüman gibi gösteren insanların insan öldürdüğünü, insanları katlettiklerini biliyoruz. Ki bu İslam dininde de böyle bir şey olmadığını biliyoruz ama aynı zamanda uyuşturucu konusunda da nedense özellikle mesela Afganistan bu konunun hem merkezi, evet, üretim Afganistan... şeyi hem de trafiği yönetiyor. Onunla ilgili bir rapor var sende.
Ben de bir iki kısa bilgi var Afganistan'da.
O da ilginç yani, uyuşturucunun da oralarda olması.
Afganistan dünya pazarına giden eroine oluşan afyonun %75'ini üretiyor. Avrupa'ya gidince %95'ini üretiyor. Ve bu üretimi Amerika oraya 2002'de müdahale ettiğini düşünürse, 2001'de o dönemde işte. O dönemden bu yana katlanarak artıyor. Ve buna kimse dur demiyor yani. Bunların kontrolünde geliyor. Ama Afganistan'a baktığında Müslüman ülke. Sen nasıl bunu üretiyorsun? Nasıl bunu satıyorsun? Yani para için niye bunu yapıyorsun? Bu çok acayip bir olay. Yani sen burada aslında hani Müslümanım diyen kişilerin hakikaten Allah'tan korkarak hareket etmesi lazım. Hani Müslüman... Ben Müslümanım, hani nüfus kağıdı Müslüman olmamak gerekiyor. Samimi, içten, vicdanlı olmak gerekiyor. Yani sen ne kadar para getirecek olursa olsun, böyle bir şey nasıl yaparsın ki? Karşındaki insan zehirleniyor. Bak bugün gördük, değil mi? Biz bir dönem bayağı fazlaydı bu bonzai evet, olay, uyuşturucu evet. olayları.
Gerçekten devam ediyor. Çocuklar ölüyor. Çocuk ölmüş.
Ya sürekli ölüyor. Bunlar ya para için yapılacak şeyler değil. Öteki tarafta o Meksika'daki kartelin yaptıklarını da görüyoruz. Yani bunlar vicdansız insanlar. Sen... Tamam, onlar hadi Müslüman değil diyorsun o bölgedeki insanlara. Sen Müslüman bir toplum olarak buna nasıl müsamaha gösteriyorsun ki? Ya Afganistan'da yapı zaten şeylerden, aşiretlerden oluşuyor. Bu aşiretlerin geliri de uyuşturucudan, bu afyon satışından, imalatından. Ve bunu sürekli Avrupa destekliyor. Avrupa teşvik ediyor. Yani tabii ilk canım, başta İngiltere ile başlıyorlar.
Evet. Olmadan olmaz.
Son dönemde mesela Amerika 10 yıl boyunca orada yaşıyor. Ve hiç azalma yok. Bilakis artıyor bu imalatlar.
Bak şuna da dikkat çekelim. Şimdi hani Müslüman adam öldürmez, işte Müslüman uyuşturucu satmaz, kullanmaz, üretmez. Doğru. Ama Hristiyan da adam öldürmez. Hristiyan da uyuşturucu evet. kullanmaz, üretmez, satmaz. Musevi de adam öldürmez. Uyuşturucu kullanmaz, satmaz. Yani kötü işler. Hiçbiri yapmaz.
Allah'tan
yani,
korkun.
Tabii biz şimdi burada hep bunu vurguluyoruz ama yani bu sefer de şey gibi oluyor. Mesela işte Meksika'da uyuşturucu işi var ama onlar hani başka dinden işte Hristiyan oldukları için hani olabilir mi gibi. Veya işte Amerika'nın tutumu veya bazı işte ülkelerin derin devletlerinden bahsediyoruz tabii. Diğer ülke insanlarına işte terörist damgasını vurup ondan sonra da işte bir takım katliamlar yapması daha makul geliyor olabilir bazı insanlara. Müslüman olmadıkları için. Halbuki öyle bir şey yok. Yani Müslümanın yapmaması gereken şeylerin büyük çoğunluğu o dinlerde de var. Temelde bu söylediklerimiz zaten var. Yani birini öldürmek, işte uyuşturucu kötü işler yapmak vesaire, bunların hepsi yasak. Yani onlara da yasak, bize de yasak. Onların da yapmaması gerekiyor, Müslümanların da yapmaması yani gerekiyor.
Amerika'da,
bu çok önemli.
Amerika da Müslümanları bombalayıp öldüremez.
Tabii
öldürmemesi
ki,
lazım.
Tabii ki. Tabii
yani Müslüman da Müslümanı hiçbir
tabii.
şekilde yapmamasın.
Tabii.
Musevi kardeşlerimizin de aynı şekilde
tabii.
yapması.
Tabii, bu normalde önemli bir konu.
Bütün dinlerin özü sevgi ve şefkat üzerine kuruluyor. Zaten ya bugüne kadar savaşla elde edilmiş bir başarı, bir sonuç yok. Ya Avrupa'ya bakalım mesela, değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nı yaşıyorlar. İkinci Dünya Savaşı, ondan öncesinde 100 yıl savaşlarını düşünün. İngiltere'nin kendi içinde İskoçya'da yaşadığı savaşlar. Bu savaşlarda hiçbir sonuç alamıyorlar. Ne zaman ki barışa dönüyorlar, karşılıklı oturup konuşarak olayı çözmeye çalışıyorlar. O zaman bir fayda sağlıyorlar.
Evet.
Onun için ya savaşta bir başarı kazanmış toplum, bir topluluk yok bugüne kadar.
Tabii. Şimdi İngiltere'nin bir anketi vardı Müslümanlarla ilgili.
Mesela
bir
İngiltere
çalışma yapmış. Nedir o?
Şey, ona özel program da yapmıştık hatta. Hı-hı. Avrupa'da faşizmin Hı-hı. tehlikeli yükselişi diye. Şimdi tabii ki Avrupa'da ekonomik kriz arttıkça ve bu tarzda böyle bir savaş tehlikeleri her yerde böyle harcı merci olunca milliyetçilik kısmesi attı. Aslında o milliyetçilik de değil. Müthiş bir yabancı düşmanlığı ve faşizanlık hortladı. Yani geçmişte gülünerek yaklaşılan, nefretle yaklaşılan partiler, Fransa'da onu konuşmuştuk, Jean-Marie Le Pen'in partisi, neredeyse artık iktidar olacak seviyelere ulaştı. Ve bir yandan o söylediğimiz işte nefreti sürekli körükleyen insanlar bunlar. İngiltere'de de UKIP denilen bir parti var. Şu an İngiltere gibi medeni, demokrasinin beşiği bir ülkede çok ciddi oy almaya başladı bu parti. Şimdi tam sosyal darwinizmin gereği, biliyorsunuz sosyal darwinizmde, hocamız sosyal darwinizm kitabında zaten bunları çok güzel anlatıyor, özetliyor. Farklı insan gruplara, farklı renkten insanlara tamamen insanlık dışı gelişmiş maymun türleri olarak bakılır. Yani insan olarak beyazlık dışında bir şey kabul edilmiyor sosyal darwinizmde. Dolayısıyla bunların tahakküm altına alınması, bunların modern medeni ırklara hizmet etmesi mübahtır. Bunlara yapılan şiddet de yani. Hatta mesela hayvan hakları çok gelişmiştir Batı'da ama hayvandan bile affedersiniz aşağı görülen bir zihniyet oluyor bu örgütlerde. Bunlar da oradaki başta Müslümanlar olmak üzere Asyalı ırklar, sarı ırklar, siyah ırklar bunlara vatandaşlara derece verin demişler. Size yakınlık olarak 10 üzerinden kaç buluyorsunuz? İşte 10 üzerinden 1, 10 üzerinden 2. Anket sonuçlarına göre yani şunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Zaten Avrupa'da da bu gruplar farklı başta Müslümanlar olarak insan grupları sevilen, adam yerine koyulan ya da istenen gruplar değildir. Bunlar Avrupa'nın da medeni dünyanın da baş belasıdır, tenzih ederiz gibi görülür. Oradan dışlamaya yönelik buna da bilimsel bir kısve verilmesine yönelik bir anket yapmışlar. Ve işi daha da böyle hani aşağılıkça bir yapıya döküp hani böyle hoşlarına giden sonuçları da bir şemsiye vermekle sembolik ödüllendiriyorlar. Şimdi bunun mesela bir cezai önlem almaması orada, buna bir soruşturma açılmaması ya da bunun kınanmaması ki İngiliz hükümetten tek bu konuyla ilgili bir kınama gelmedi. O da çok enteresan yani. Almanya'daki zaten durumu hep beraber gözlemliyoruz, görüyoruz.
Hollanda'da da şimdi böyle bir şey oldu. Faslılarla birlikte yaşamak istiyor musunuz dedi bir Hollandalı siyasetçi. Yani Allah'tan o siyasetçi hakkında savcılık hemen bir soruşturma başlattı ama ya Avrupa'da yaklaşım bu şekilde. Ya Faslılarla birlikte yaşamak istiyor musunuz diye soru sormak ne demek? Onlarla yaşamak istemeyin. Yani onlara yaşam hakkı tanımayın demek. Ya aynı soru Türkler için de, aynı soru Müslümanlar için de hep soruluyor Avrupa'da.
Evet. Gündeme dair o zaman bir iki konumuz var. Onları da konuşalım.
Ya biraz daha şey demiştim ya, bu savaş bir şey kazandırmaz. Bununla bir yere varılmıyor diye. Şimdi bu Amerika'nın Rusya'ya yaptırımları sonucu son dönemde yeni bir hamlesi oldu Amerika'nın. Küba'yla yakınlaşma, işte ilişkileri güzelleştirelim gibi bir şey oldu. Tabii barış olarak güzel bir hamle. Sonuçta bunlar çok yakınlar birbirlerine. Ve Küba'da da hakikaten bir sefalet var. Yani 61'den beri 50 yıldır neredeyse, 50 yıldan uzun süredir bir yaşam var orada. Tamamen ambargo altında ve sivil. Yani ama burada şu var, yani Küba'da bir komünist sistem var. Komünizmle ilgili çok güzel bir söz okudum bugün, onu söylemek istiyorum. Bir yani espri gibi bir şey, diyor ki Komünist Parti Sahra Çölü'nde iktidarı ele geçirmiş. İlk yılın sonunda hiçbir şey olmamış. İkinci yılın sonunda ise kum kıtlığı baş göstermiş. Yani komünizm hakikaten çok güzel bir söz, yani bir faydası olmayan ve insanların zararına olan bir sistem. Yani
bereketsiz
bir sistem. Çünkü hak bir sistemdir. Allah'ı tanımayan, haşa, değil mi? İnancı reddeden bir sistem. Küba'da da gelinen durumda halk sefil. Daha önce konuşmuştuk. Yani açlar, çok az para kazanırlar. Kendilerini avuttukları şey sağlık eşitliği var, işte maaş eşitliği var gibi ama yani olmayan teknolojide sağlık eşitliği olsa neye yarar? Ülkede internet yok, hiçbir teknoloji yok. Arabalar eski,
internet yok deyince yok. İnsanlar tam bilmiyor oluyor. İnternet yasak. Telefon evet. Da yasak. Yani niye?
Cep
Kübalı
yok yani. Yani
Küba komünizmi zarar görmesin. Dışarıdan işte Amerika'nın işte internet sitelerine girip insanların başı dönüp aa biz de böyle bir yaşam istiyoruz
hayatın
demesin.
Hayatın gerçeklerini görmesin.
Hayatın gerçeklerini görmesin diye internet yasak. Aynı Kuzey Kore'de olduğu gibi, aynı Çin'de olduğu gibi. Çin'de de Kuzey Kore'de de yüzlerce site, binlerce site yasak. Kore'de internet yasak, telefon yasak. Küba'da da aynı.
Burada tek kanal var. Onu normal antenle çekebiliyorsun. Çanak anten kurmak o da yasak. Yani Amerikan kanallarını seyretmek için.
Ya zaman dolmuş gibi ya. Normal arabalar aynı.
Evet, eski arabalar.
50 senede. Yani çok acayip bir yer. Normalde 60'lı yıllarda dünyanın cazibe merkezi gibi bir yer Küba evet. Yani.
İran'da anlatılan da bu arada çanak anten yasak.
Evet.
Ve herkes buna bir yöntem bulmuş. Şimdi evlerin çatıları iner ya şöyle. Herkes çatının dibine şöyle beton duvar çekiyormuş. Ve o gizlenen yere de şey çanak antenler diziliyor. Bunu ayda bir, 6 ayda bir, yılda bir hükümet şey yapıyor. Oradaki rejim işte baskınlar düzenleyerek çanak antenleri hatta böyle yollara serip üzerinden tankla geçiyorlar. Veya işte dozerlerle geçiyorlar. Ve böyle vahşiyane evet. Sistemler.
O da şunu yapıyorlardır. Maddi ek gelir olarak yapılır hükümet ona. Çünkü belki bilinmiyorlar. İran'da bütün ticari sektör ordunun ve ayetullahların elinde. Yani lastik üretiminden tut da şeye kadar. Herhalde o çanakları üreten de onlardan biridir. Önce yaptırıyorlardır, sonra toplayıp bir daha bir furya halinde bir gelirdir yani.
Bak, gündemle çok alakalı da bir cümle söyleyeyim. Biliyorsun 53 yıldır Amerika Küba ile uğraşıyor. Yani o öyle Küba kendi başına bırakılmış bir ülke değil yani, ada ülkesi.
Hatta bir bölgesi Amerika'nın, Guantanamo Küba'nın içinde.
Tabii canım. Yani ambargo bir kere var zaten yani. Yıllardır bak, Küba yıllarca Birleşmiş Milletler'e başvurmuştur ambargonun kaldırılması için. Çünkü mağdurlar. Bir gecede dış pazarının %88'ini kaybediyor Küba. Bir gecede. So, aşağı yukarıda işte bir 7-8 yıllık dönemde de herkes acayip zayıflıyor. Neden? İşte açlık var, kıtlık var ondan. Herkes filinta gibi. Sokaklarda kedi köpek yok. Daha önce konuşmuştuk. Yani onları da kesip böyle bir hayvanları yiyorlar açlıktan. Bak, defalarca Birleşmiş Milletler'e başvuruyor. Birleşmiş Milletler'in 53 yıldır, 55 yıldır yaptığı ne biliyor musun? Kınama. Hep konuşuyoruz ya, kınıyoruz diyoruz. Ambargoyu kınama mesajıyla destekliyorlar. Bak 53 yıldır. Neyse ki bu olaylar oldu da Cenab-ı Allah vesile etti işte. Rusya, Ukrayna, Türkiye vesaire olayları da. Raul Castro işte açıklama yaptı. Biz dedi bundan böyle medeni bir şekilde farklılıklarımızı bir kenara koyup güzel güzel yaşayalım. Hatta aynı anda iki devlet başkanı açıklama yaptı. Obama da dedi ki işte kısıtlamalar işe yaramıyor. İzolasyon yaptık ama olmadı. Hatta Kübalıları da kastederek işte ey Amerika halkı, biz hepimiz Amerikan halkıyız gibisinden de bir yani kucaklayıcı bir konuşma yaptı. Güzel, hoş. İthalat ihracatlarla ilgili komik olan rakamlar üzerinden bir takım müsaadeler oldu. İşte 400 dolardan fazla ihracat yapılmaması ama ihracatın hani başladığı anlamına da geliyor. Yani trajikomik ne diyeyim 400 dolarlık ihracat açılmış. Herkes bunu alkışlıyor. Hani biraz da böyle yani garip oluyor diyeyim vaziyet. Biraz daha hani samimi bir yaklaşım, biraz daha etkili bir yaklaşım. Küba halkı da gariban insanlar hakikaten, bak 50 küsur yıldır sürünüyorlar. Daha güzel olur, daha güzel, daha samimi yaklaşım.
Ya burada Küba'nın beklentisi, bir de şu turizm beklentisi var. 2 milyon turist gelmesi bekleniyor Amerika'dan yıllık olarak. Tabi burada cumhuriyetçiler faktörü var ama şu an tabii. Obama'nın karşısında.
Zihniyet değişmedikçe
cumhuriyetçiler bunu istemedikleri olmaz, için tabii. Burada büyükelçilik açması gerekiyor Amerika'nın. Bunu da senatoda onaylatması gerekiyor. Evet. Ama sonra senatoda cumhuriyetçilerin hakimiyeti olduğu için bunu nasıl onaylatacak diye bir şey var. Bir soru işareti var. Büyük ihtimalle onaylatamayacak bunu.
Evet.
Ama yani bu kavganın hani Amerika'ya bir faydası yok, Küba'ya da yok. Yani bu kavganın dünyanın hiçbir yerinde kimseye faydası yok. Yani hakikaten insanlar
ya farklı rejim, farklı inançta diye ambargo ne, zaten çok vahşi yani bir şey. Veya oranın da kendi halkına hayır mutlaka bu rejimde kalacaksın deyip baskı kurması çok insani
bir
şey.
Tabii ya, yurt dışına çıkışı yasak mesela Küba'nın. Özel izinle. Hı-hı. Sporcu bile olsa çıkamıyor, izinle transfer yapabiliyor. Hı-hı. Ama hep işte ahir zamanda Mehdet döneminde çözülecek olaylar. Dönüyoruz dolaşıyoruz, evet. Hep aynı hak noktaya geliyoruz. Hocamız da söyledi. Her yer hakikaten sorun. Yani sırf sorunları konuşuyoruz. Mesela olumlu bir genişleme konuşulamıyor. Bir Küba Amerikan açılımında bile altında 1001 tane şey arıyor değil mi insan? Farklı gerekçe arıyor. Yani böyle iyi niyetle, üstü niyetle bakamıyor. Mutlaka bir şey vardır deniyor.
Aslında bir de şeyi söyleyeceğim Kartal'ın söylediği konuya binaen. Başkanlık sisteminde iflas ettiğini gösteren bir şey bu. Yani başkanlık sistemi geçen sene değil mi o şey yaptılar, iflas ilan ettiler. Memurları paralar ödenemedi. Çünkü geçmiyor. Senatodan bir şey geçmiyor. Karşı taraf bastırıyor. O onun şeyini engelliyor. Sağlık yasası bir türlü çıkartılamıyor. Şimdi bu yasalar var, bunlar geçmeyecek. Yani başkanlık sistemi muazzam deniyor Amerika için ama Amerika'da başkanlık sistemi hiç de muazzam değil. Yani sistem tamamen kilitlenmiş durumda.
Evet.
Gündem var. Onları da söyleyelim mi? Katar Emir'in ziyareti, Rusya, işte Putin'in...
Vaktiniz var mı?
Son 5 dakika hızlı hızlı geçip bitirebiliriz.
Ya, Katar Emir'i Türkiye'ye geldi. Yorumlar. Biliyoruz. Katar ilginç bir ülke. Yani Katar İzmir kadar bir ülke aslında. Yani yüzde ölçüm olarak baktığında. Burada 2 milyona yakın insan yaşıyor ama Katarlı vatandaşı olan 250 bin kişi. Fakat buna karşılık 170 milyar dolar geliri var. Çok ciddi bir geliri var ve bu 250 bin kişiye dağılıyor. Bir o bölgede kendince bir rol üstleniyor kendine Katar. Hani öne çıkarmış, basında kullanarak bu Mısır'ın boşalması onun yerine geliyor. Ama Türkiye ile ilişkileri iyi. Fakat hani sadece doğalgaza dayalı bir geliri olduğu için de bu parayı bir şekilde Avrupa'ya çıkartmaya çalışıyorlar. Avrupa'da işte bu futbol kulüplerini alıyorlar, yatırımlar yapıyorlar. Hani doğalgaz bitince de biz var olacağız gibi bir imaj çizmeye çalışıyorlar.
Nereye almışlardı sen söylemiştin Manchester
City. Manchester City zaten aldılar. Oraya çok yani hep konuştuk israf olarak çok. Sırf iki tane futbolcu bonservisine 80 milyon sterlin falan harcıyorlar ki. Bu rakamları değil mi? Açlık, sıkıntı çeken çocuklara harcandığında Suriye'de kaç yıllık ihtiyacını karşılıyor. Fakat onun haricinde yine Katar'ın Türkiye'ye yakın olması iyi bir şey. Evet. Yani Türkiye'yi her manada destekliyor. Ve şeyde de o güzel bir tavır ortaya koydu. Mesela diğer Körfez ülkeleri biliyorsun Müslüman kardeşlere son derece mesafeliler. Ve Mısır'da da darbeye destek oldular. Katar bundan istisna kaldı. Evet. Mısır'da darbeyi desteklemedi. Çok aleni belirtti. Hatta o Körfez Birliği'nden falan atmayı da düşündüler bir ara Katar'a. Oradakilere tutuklama kararı çıkar dediler. Katar'a şu an sığınmış Müslüman kardeşler üyesi birçok mağdur insan var. Fakat Katar onları da vermedi. Burada Katar sınırları içinde konuşmalarını da yasakladı. Herhangi bir politik beyanat vermelerini yasakladı ama en azından teslim etmedi. O açıdan Türkiye'ye yakın, yani Türkiye ile kardeş olması çok güzel bir şey. Ve hakikaten de şu anda da dünyada da böyle gündem bir ülke Katar. Dünya Kupası'nı mesela organize edecek. Dünya Basketbol Şampiyonası'na talip oldu falan. Yani medyatik yönden de ön plana çıkmaya çalışan bir ülke.
Katar'ın bir de şey özelliği var. Katar doğalgaz da yaşıyor ama doğalgazı İran'la aynı havzadan çekiyor. Yani İran'la ilişkilerini sürekli gündemde ve dikkatli bir şekilde harcıyor. Ve ülkede Amerika'nın çok büyük bir deniz üssü var. Yani Amerika İran'a karşı Katar'ı kolluyor durumda. Zaten ihracatın da gazın da büyük çoğunluğunu Amerika'ya gönderiyor.
Evet.
Katar tabii son 20 yıllık büyük aslında baktığımızda. Daha öncesinde yok. Özellikle likit gaz konusu yani doğal gazın likide edilebilir hale gelmesiyle bir satışlar yapabilmeye başladı. Ama çok ciddi satışlar yapıyor. Tabii burada Katar'ın yapması hani tamam mazlumlara işte bu Libya'da olsun Kaddafi'ye karşı destek olduğu Tunus'ta birçok ülkede ama yani daha vicdanlı davranması değil mi? Parayı imkanlarına doğru yolda harcaması, eğitime harcaması. Kendi ülkesinde bir eğitime ciddi bir altyapı yapıyor ama bunu tabii bağnazlık değil, yani Kur'an ahlakına göre, Kur'an dinini öğretecek şekilde ona destek olması, onu anlatanlara destek olması asıl olan.
Tabii bu Körfez ülkelerine mesela baktığımızda zamanında orada kitap çalışmaları, dağıtımları olmuştu. Kardeşlerimiz iş de yapıyorlardı. Bütün hepsinde yani mesela hocamız hep İran örneğini verir ama bunun yanında Suudi Arabistan'ı da söyler. Müthiş bir Darwinizm eğitim var değil mi? Şeriatla yönetildiğini iddia eden ülkelerde Allah'ın açıkça inkar ettiği Darwinizm felsefesi tam anlatılsın diyor hocamız ama bir de tek taraflı anlatılıyor. Yaratılış gerçeği de ortaya konmadan bilimsel gerçekler bir hücrenin tevafuken oluşamayacağı anlatılmadan bunlar veriliyor. O da çok manidar. Onun sonucunda tabii onun haricinde yine bağnaz bir sistem var. Kız erkek öğrenci bir arada okutulmuyor Suudi Arabistan'da ama bunun sonucunda bazı anormallikler ve farklı sapkın akımlar da doğuyor. Yani sonuç olarak Kur'an'ın hak gerçeklerinin uygulanıp iddiata İslam'a dönülmeden yani bu o coğrafyada bu devletlerin devam etmesi de mümkün olmuyor. Çünkü vatandaşların çoğu da yani küçük bir Katar'da bile 250 bin, Suudi Arabistan'da yani nüfusu çok fazla bir ülke değil ama içten içe kaynıyor, pota gibi kaynıyor. Yani oradaki yönetimler de tabii belli imkanları elinde tutmaya çalışıyor ama durmaz yani, kayacak zemin. Yani askeri harcamalara mesela Katar'da çok korkunç bir rakam ayırıyor. Suudi Arabistan'da neredeyse Amerikan silah sanayisinin en büyük müdavimleri ve müşterileri konumunda bu ülkeler. Yani Türkiye'den çok daha fazla silaha yatırım yapıyor.
Alıp gönderiyor Katar'a.
2 milyonluk bir ülkeden bahsediyoruz yani. Ki dediği gibi Katar'ın 250 bin nüfus, 1.750'si dışarıdan gelen çalışan. Hatta o ülkelerde bilmiyorum köle konumunda oluyorlar herhalde değil mi?
Tabii öyle çalışıyorsun. Yani. Hani orada büyük senin keyfinin oluyor bir şey oluyor. Yani onun imzasını
olmadan çalışamıyorsun. Şirket
çıkamıyorsun. Ya bir yere çıkamıyorsun. Ülkeden çıkış için bir de izin alman gerekiyor.
Evet.
Girdikten sonra.
Peki. Putin'in ziyaretini haftaya konuşuruz o zaman. Onunla da ilgili bir takım ekonomik sorunlar var. Daha önceden biz de çok alışkınız. Türkiye'ye yönelik çok ciddi çıkışlar yapılmıştı. Türkiye ekonomisini çökertmeye yönelik. bazı işte menfaatlerden dolayı. Şimdi görüyoruz ki Rusya için aynı çıkışlar yapılıyor. Yani adeta bir diz çökertme operasyonuna maruz. Ama Putin işte 2 yıl içerisinde yine yükseliriz. Rusya bu ekonomik krizden çıkar diyor. İnşallah herkes ekonomik krizden çıksın. Bütün dünya çıksın. Onu da detaylarını haftaya konuşuruz. Bu haftalık size teşekkür ediyoruz. A9 izleyenleri adına. Evet Kartal, sen de Seral Associated Press dediğinde gülmedin ama bekliyordum ki.
Yani zor çünkü o Levent Kırıcı'nın o görüntüsü hep aklıma geliyor.
Tarihi komik bir parodidir o da gerçekten.
Bir iskisi vardı, bir de vardı.
Hakikaten çok komikti o da. Evet ama sonunda güldük hiç olmazsa.
Evet.
Bayağı bir tuttun kendini.
Ama iyi dayandın.
Evet. Peki, teşekkür ederiz hepinize. Kıymetli izleyenler, bu haftalık bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.